Yüzyılların Gerçeği ve Mirası İnsanlık Tarihine Giriş Server Tanilli 7. Kaset 2. Yüz Çanakkale'de Ağgöz, Potamos yakınındaki savaş Peloponez Birliği'nin zaferini perçinlemişti. İsa'dan önce 405. Hemen bütün donanmasını yitirmişti Atina. Çok geçmeden Lysandros kumandasındaki Peloponez donanması Pire'nin önüne geldi. Ve Atina'nın denizden ve karadan kuşatılması başladı. Tutucular barış istiyorlardı. Demokratlar bu türden herhangi bir öneriyi ölümle cezalandıran bir kanun kabul ettiler. Ne var ki açlık ve hastalıklar kuşatılmış kentin belini büktü ve Atina teslim oldu. Çok ağır hükümleri içeren bir antlaşma yapıldı. Atinalılar 1. Muhafız gemileri dışında tüm donanmayı teslim ediyorlardı. 2. Uzun duvar yıkılacaktı. 3. Deniz birliğine son veriliyordu. 4. Demokrasi ortadan kaldırılıyordu. Atina gerçekten yenilmişti. Ama neydi Atina'yı yenen aslında? Köleci rejime özgü temel çelişmeler. Gerçekten sömürülen köle kitlelerinin böyle bir rejimi tutmakta yararları yoktu. Bağlaşıklar uyruk durumuna getirilmiş ve üzerlerinde baskı kurulmuştu. Kırsal kesimin aşağı tabakalarının çıkarları horlandığı gibi, onlar da kentteki demokratik rejime karşı düşmüş, giderek demokrasinin yeminli düşmanlarının, gericilerin işine yarar hale gelmişlerdi. Ne var ki sonucu nedenli felaketle biterse bitsin, Peloponez Savaşı Atina'da demokrasiyi ortadan kaldıramadı. Gerçi Lysandros'un isteği üzerine Atina'da iktidar, başlarında sert bir aristokrat olan Critias ile Teramene'nin bulunduğu 30 tiran denilen oligarşik nitelikte bir komitenin eline geçmişti. Ancak hiçbir hak hukuk tanımayan bu terör rejimi 8 ay sürebildi sadece. Dışarıda sürgündeki demokratlar başlarında Trasvulos adım adım ilerleyerek Atina'yı ele geçirip 30'ların zorbalığına son verdiler. Isparta'daki iç kavgalar da kolaylaştırdı bunu. 401 yılında demokrasi eski biçimiyle kurulmuştu. Ancak egemen bir siyasal güç ve Yunanistan'ı birleştirmede temel etken olma gerekçe ve olasılığını yitirmişti şimdi de. 2. Hegemonya girişimleri. Peloponez Savaşı Yunan dünyasına korkunç zararlar verdi ve tam bir bunalım içine attı onu. En çok zarara uğrayan da Atina ile bağlaşıklarıydı. Ancak zaferi kazanan Isparta bile çağ dışı rejimindeki çöküş dolayısıyla zayıflamış bir halde çıktı savaştan. İsa'dan önce 4. yüzyılın ilk yarısı Yunan dünyasında sonuçsuz hegemonya girişimleri içinde geçecektir. Atina'dan sonra bu kez Isparta adaylığını koyacaktır üstüne. Onu Tebai izleyecektir. Isparta'nın üstünlüğü. Isparta zaferle çıkmıştı savaştan. Ancak yaşamın gereklerine uymayan siyasal ve sosyal rejimi çöküş içindeydi. Isparta yönetici sınıfı gitgide küçülüyordu. Savaşta uğradığı kayıplardan çok kleroslarından yoksun ailelerin yoksullaşmalarından ileri geliyordu bu. Varını yoğunu yitiren Ispartalı Hipomeiones yani aşağı sıraya düşüyor ve savaşçı sıfatını yitiriyordu. Zaten çağ dışı olan rejime karşı çıkanlar arasında işte bu Hipomeiones'ler de katılmıştı. 399 yılında bir Hipomeione olan Kinadon'un öteki hoşnutsuzları da içine alacağı benzeyen başkaldırısı tehlikeli bir görünüm aldı. Isparta'da rejim neredeyse değişecekti. Kanla bastırıldı hareket. Bununla beraber Isparta o günkü ortamda Yunan dünyasının tek büyük gücüydü. Hellad'ın geri kalanı ise birbirinden bağımsız küçük siteler yığınıydı ve onların da içinde sosyal mücadele doruk noktasına çıkmıştı. Bu mücadele giderek artacaktır. Yunanistan'ı bu dönemde Persler ve onun bazı satraplıklarıyla sıkı ilişkiler içinde görüyoruz yeniden. 401 yılında Küçük Asya satrapı ve hükümdar Artakserkes'in kardeşi Kairos, 10 bin Yunan paralı askeri de içine alan bir büyük orduyla iktidarı ele geçirmeye kalktı. Yunan ordusu Babil yakınında Pers birliklerini yendi. Ne var ki Kairos da savaşta ölenler arasındaydı. Yunanlıların öyküsünü Xenophon'dan dinlediğimiz pek zahmetli bir dönüşü vardır ki 10 binlerin dönüşü diye anılır. İşler o noktada kalmadı. Bu sefer Isparta ile Perslerin de arasını açtı. Isparta, Küçük Asya sitelerinin bağımsızlığını savunmak bahanesiyle ama aslında Yunan dünyasına egemen durumunu güçlendirmek amacıyla Hellat'taki tüm birlikleri seferber etti. Başına Isparta kralı Agesilas'ın geçtiği sefer bir sonuca ulaşamadı. Tersine Isparta'nın Yunanistan'daki bütün hasımları bundan yararlandılar. Başlıca düşmanı da Tebai oldu. Onu Atina, Argos ve Korent'te desteklediler. Persler Isparta'ya karşı kurulmuş olan bu koalisyonla ilişkiye geçti ve Yunan siteleri bu dünkü düşmanlarından bol altın da aldılar, alabildiler. Korent Savaşı, İsa'dan önce 395-387 Isparta'nın zayıflığını ortaya koydu. Kendisini kötü durumda gören Isparta, Perslerin yardımını istedi. Persler de Yunan dünyasında olup bitenlere daha da cesaretle karışabilmek için yararlandılar bundan. 387 yılında Antalkidas Barışı denen bir antlaşma yapıldı Ispartalılarla Persler arasında. Bu antlaşma sonuç olarak tüm Yunan dünyasını Perslerin koruması altına alıyordu. Ne Dara'nın ne de Xerxes'in silahlarıyla elde edemedikleri bir sonuçtu bu. Bu bir barış değildi, bir ihanet, bir sövgüydü Yunan'a. Plutarkos öyle diyor haklı olarak. Bütün bir Yunan'a karşı yapılmış bir ihanet bahasına Isparta hegemonyasını sağladı ve antlaşmanın hükümlerini uygulatmak hakkını bile elde etti. Peloponez'de kendisine karşı koyan kentlere boyun eğdirmekle başladı işe. Ama asıl dikkati büyük hasımları Atina ve Tebai ile son yıllarda büyük bir gelişme göstermiş Kalkidikya Yarımadası'ndaki Olinte'ydi. 382 yılında Olinte'ye bir sefer düzenledi ve yolda Tebai'nin kalesi Kadmos'u ele geçirip sürekli bir askeri birlik yerleştirdi oraya. Ispartalılar Tebai'de tam bir terör rejimi uyguladılar. Yığınla demokrat yurtlarının kurtuluşunu hazırlamak için Atina'ya sığındılar. 379 yılında bu yurtseverlerden bir grup bir şölende Ispartalı subayların ve dostlarının arasına dansöz kıyafetinde girip boğazladılar onları. Baş kaldıran Tebai, Isparta Birliği'ni kovdu ülkeden ve Atina ile anlaştı. Isparta baş kaldırmayı bastırmayı denediyse de başaramadı ve azgın askeri zorbalığı tüm Yunan dünyasının kinini topladı üstünde. İkinci Atina Deniz Konfederasyonu. Bu arada Atina demokrasisi denizci kentleri kendi çevresinde yeniden toplamayı başardı. 378 yılında 2. Atina Deniz Konfederasyonu bir antlaşma ile açıkça kuruldu. Metni de büyük bir mermer levhaya kazınarak Atina'da herkese ilan edildi. Eşitçi ilkelere dayanan bir birlikti bu. Birliğe girenler bağımsızlıklarını koruyorlardı. Ancak hepsinin üstünde her sitenin temsilcilerinden oluşan sürekli bir konsey bulunacaktı. Toplantı yeri Atina'ydı bu konseyin. Ama Atina devlet örgütünden bağımsızdı. Konsey, yüksek adli bir kuruluştu aynı zamanda. Kararlarını halk meclisi müeyyidelendirecekti. Birliğe girenler vaktiyle Atina Deniz İmparatorluğu'nun koyduğu ve onca hoşnutsuzluklara neden olan vergi yerine miktarının konseyin saptayacağı bir katkıyı ödeyeceklerdi hazineye. 5. yüzyıldaki imparatorluğun 200'den fazla üyesi vardı. Bu kez daha az üyeden 70 dolayında oluşuyordu birlik. Üyelerin bağımsızlığı ve aralarındaki eşitlik bakımından da farklılık vardı eski ile yenisi arasında. Ne var ki Atina bazı bağlaşıkları için zorlayıcı önlemler almaktan geri durmadı ve bunlarla da şiddetli siyasal gerginliklere yol açtı ve konfederasyonu sarstı durdu. Isparta hegemonyasının elinden gitmesini bir türlü sindirememişti içine. Öyle olduğu için de yeni birliğe karşı karada ve denizde harekete geçmeye kalktı. Her yerde de yenildi. Sonunda Atina'nın konfederasyon içindeki üstünlüğünü ve Ege'nin kuzey kıyılarındaki haklarını tanımak zorunda kaldı. Ayrıca sınırları dışına gönderdiği birliklerini de geri çekecekti. Hellat üzerindeki üstünlük iddiaları sona eriyordu böylece. Tebai'nin üstünlüğü. O sıralarda demokratik bir hükümet darbesinden sonra bir üçüncü gücün Tebai'nin kavgaya katıldığını görüyoruz. Tebai, Beotia'da üstünlüğünün tanınmasını istemektedir. Ancak Ispartalılar sürekli üstünlük arkasında koştuklarından reddederler bu isteği ve Beotia'daki birliklerini harekete geçirirler. Ne var ki Tebaililer özellikle kırsal kesimde Ispartalınkilerden çok daha fazla sayıda yurttaşa sahip olduklarından büyük demokrat ve yurtsever Epaminondas Beotia ordusunu yeniden örgütlemeyi başarır. Kutsal tabur denen şaşırtıcı birlikleri kurar ve yeni bir savaş biçimi yaratır. Yanlamasına saldırı. Leuctres Savaşı'nda bu taktikle yener Ispartalıları. İsa'dan önce 371. Zaferin büyük yankıları olur ve Hellat'la güçler ilişkisini değiştirir. Atina'nın yanında baş köşe Tebai'nindir artık. Tebai, Beotia'da birçok kenti çevresinde toplamıştır. Ayrıca Peloponez'de, Arkadi'de Sparta'ya karşı çıkar. Atina, Beotia korkusuyla Isparta'ya yaklaşır. Epaminondas daha da ağır bir darbe vurur Isparta'ya. Körfez'e değin tüm Lakonya'yı istila eder. Hele Epaminondas, Mesenya'yı katedip de onların özgürlüklerini ilan ettikten sonra Periyeklerle İlotlar efendilerine karşı korkmaz olurlar. Isparta sömürdüğü kentlerin ve uyruklarının çoğunu yitirmiştir artık. Peloponez Birliği dağılır sonuçta. Böylece 4. yüzyılın 60'lı yıllarında iki siyasal topluluk görüyoruz Hellas'ta. Tebai ile Atina grubu. Isparta üstünlüğünü yitirmiştir. Ne var ki sürekli olmadı bu gruplaşmalar. Aralarındaki mücadele sürdü. Sonunda Mantine'de karşılaşıldı. İsa'dan önce 362. Savaşı Tebai kazandı gerçi ancak Epaminondas da ölmüştü. Orta Yunanistan'daki eski bağlaşıklar Tebai'ye karşı çıktılar ve zayıflayan Tebai Birliği ön planda rol oynayan bir güç olmaktan çıktı. Büyük çelişmeler 2. Atina Deniz Konfederasyonu'nu da çökertti. 4. yüzyılın ortalarında Hellat onca toparlama girişimine karşın paramparçadır. Demokratik güçlerin birleştirme çabaları iki muhalefetle karşı karşıyadır. Bir yanda Atina, Tebai ve Olinte gibi birbirine rakip büyük merkezlerin muhalefeti, öte yanda 5. yüzyılda olduğundan daha da faal ve merkezi hep Isparta olmuş olan oligarşik güçlerin muhalefeti. Tüm Yunan dünyası ağır bir siyasal bunalımı yaşamaktadır. İran'ın böylesine parçalanmış bir dünyaya burnunu sokmak için kapılar ardına değin açıktır. 3. Makedonya'nın yükselişi. Peloponez Savaşı'nın sonlarına doğru Makedonya, Epir, Arkadi gibi daha önce geri kalmış bir takım yeni bölgelerin önemli bir rol oynamaya başladıklarını görüyoruz. Makedonya'nın başlangıçları. Bunlardan Makedonya, Balkan Yarımadası'nın kuzeybatısında dağlık geniş bir ülkeydi. Güneyde ve güneybatıda Epir, Teselya ve Kalkidike Yarımadası ile komşuydu. Doğusunda daha 4. yüzyılda birliğe kavuşmuş Trakya bulunuyordu. Batısında ise savaşçı İllirya kabileleri yaşardı. Makedonyalılar Hellenlerin anlayamadıkları bir Yunan lehçesi konuşurlardı. Dağları ormanlarla kaplı ve ortasında bereketli bir ovanın yer aldığı ülkenin denize çıkışı yoktu hemen hemen. Tarihsel gelişmesini geciktiren de bu olmuştu. Klan üzerine kurulu toplum yapısı 5. hatta 4. yüzyıla değin varlığını sürdürdü. Halkın başlıca uğraşı hayvan, özellikle at yetiştiriciliği ve tarımdı. Dağları örten ormanlarda avcılık Makedonyalılar için eşsiz bir savaş okulu olmuştur. Ticaret ve zanaat bütünüyle Kalkidikya'daki Yunan sitelerine tabiydi. Köle rejimi baba erkin nitelikteydi. Her kabile bölgesinin ayrı doğuştan soyluları vardı. Yönetici rol olan onların az çok genişliğine topraklar da onlarındı. Makedonya'da siyasal rejim uzun süre askeri demokrasi niteliğini korudu. Hükümdarlık hanedan ilkesine göreydi. Hükümdarların iktidarları da sınırlı ve istikrarsızdı. Asıl rolü hetaires, kralın yakınları adı verilen ve toprak aristokrasisinin temsilcilerini toplayan bir kurul oynuyordu. Tüm savaşçıları bir araya getiren eski tipte bir halk meclisi de görüyoruz. 5. yüzyılın son çeyreğine doğru özellikle Peloponez Savaşı ile ilgili olarak Makedonya iktisadi yalnızlığından çıkmaya, Yunanistan'la mal değiş tokuşuna başlıyor. Hellen ekonomisinin olduğu kadar kültürünün de etkisi başlıyor böylece. Kendisinin Herakles'in soyundan geldiğini söyleyen Makedonya kralı Arkeolos, Olimpiyat oyunlarına arabalarını yollardı. Euripides'i de sarayına davet etmişti. Trakyalıların akınlarına karşı kurdurduğu kaleleri Yunan mimar ve mühendisleri yapar ve ordusunu da Yunanlı kumandanlar eğitirlerdi. Makedonya'nın askeri ve siyasal birliğinin kuruluşu özellikle 4. yüzyılın ortalarında 2. Filip zamanında büyük gelişmeler kaydetti. Makedonya gücünün gerçek kurucusu odur. 2. Filip. Filip iyi bir Yunan eğitimi gördü. Büyük bir siyaset adamıydı. Özellikle kendi ülkesinin çıkarını olarak askeri gücü kullanmasını biliyor, diplomasiden anlıyor, giderek baştan çıkarabiliyordu. Onun hükümdarlığı zamanında Makedonya uluslararası sahneye çıktı. Sınırlarını alabildiğine genişletti. Ve Balkan Yarımadası'nın en güçlü devleti oldu. Filip her şeyden önce tek bir ordu kurdu. Ondan önce her bölgenin kendi halk milisi vardı. Filip bu birlikleri ve onların şeflerini krallığın başkentinde Pella'da kralın emri altında topladı. Yunanlıların hoplitlerini örnek alarak tuttu ünlü Makedonya falancını kurdu. Falanj aralıksız 16 asker sırasından oluşuyordu. Askerleri bir kılıç ile 5 metre uzunluğunda sariste denen bir mızrak taşıyorlardı. Bir önceki askerlerin omuzlarına yerleştirilmiş bu sarisler bir demir kirpi görünümündeydi. Belirli ve anında manevralarıyla falanj yekpare bir güç niteliğindeydi. Filip soylu muhafızlar arasından eşsiz bir ağır süvari birliği de yarattı. Yanları süvarilerle korunan falanj gerçekten korkunç bir güçtü. Devleti kurarken mali önlemleri de ihmal etmedi. İşte bu askeri ve mali reformlarla güçlü bir devletin temelleri atılmıştı. İçeride Makedonyalı çalışan kitleleri ezip sömürmekten çok emperyalist bir çapul politikasına yarayacak bir örgütlenmeydi bu. Nitekim bu amaca hizmet etti. Yunan üstünde egemenlik. Filip, Yunan sitelerini gitgide zayıflatan o ağır siyasal ve sosyal bunalımla aralarındaki rekabetten yararlanıyordu. Helat'ta Makedonya üstünlüğünden başka çıkış yolu olmadığını söyleyen yığınla yandaş kazanmıştı her sitede. Bunlar sosyal karışıklıklardan, ağır vergilerden, el koymalardan bunalmış zenginlerdi, başta ve kitleleri dizginleyecek güçlü bir iktidarın bekleyişi içindeydiler. Yunan dünyasını Makedonya bayrağı altında birleştirip İran fethine çıkmayı arzulayanlar da vardı. Filip parayla satın almıştı bunları. Ne var ki Atina'da ve öteki sitelerde halkın ezici çoğunluğu Filip'le uzlaşmaz görünüyor ve demokrat şefleri tutuyorlardı. Halkı Filip'le amansız bir mücadeleye çağıran ve Hellad'ı demokratik bir temele dayalı birleştirme politikası öneren kişilerdi bunlar. Makedonya yandaşı ile Makedonya'ya karşı parti arasındaki bu mücadele özellikle Atina'da yoğunlaşmıştı. Makedonya yandaşı partinin şampiyonları Hatip Eşin, yazar Sokrat, hatip ve siyaset adamı Ebule idi. Birbirinden farklı amaçların arkasındaydılar bunlar. İsokrat, Perslere karşı bir savaş için Yunanlıların Atina'nın başkanlığında birleşmesini savunuyordu. Atina'yı yücelten söylevlerini içeren ünlü Panegyriku bu amacı taşır. Yunanlıların yabancı bir el olmadan birleşmelerinden umutsuzluğa düşen İsokrat, sonunda Makedonyalı Filip de gördü, o, birleştiriciliği ve kurtarıcılığı. Filip'e gönderdiği bir mesajda barbarlara karşı savaşmak için Yunanlıları birleştirip başlarına geçmesini öğütlüyordu. Filip, Perslere karşı mücadelede bir araçtı onların gözünde. Ama Makedonya kralının önce Yunanlıları ezmeye yöneldiğini görünce Yunan özgürlüğünü savunanların safına geçti ve Kerone yenilgisinden sonra da canına kıydı. Eşin ile Ebule ise açıktan açığa satın alınmışlardı. Makedonya'ya karşı olan partiye gelince başlarında Demosthenes vardı. Demokrat Parti'nin Atina'daki şefi bir silahçının oğlu olan Demosthenes, barbar Makedonya ile kalleş amaçlarına karşı mücadeleye adadı tüm yaşamını. Filip'e karşı coşku ve nefretle dile getirdiği ünlü söylevleri Philip Gyas adını taşır. Olinte'de Kalkidikya ile Trakya kıyılarında bulunan öteki sitelerdeki siyasal mücadele Filip'e oralarını kendi egemenliğine almak için aradığı fırsatı verdi. Böyle bir davranış Atina'nın Karadeniz kıyıları ile ticaretine bir darbe vuracağı için Atina karıştı işe. Kutsal Savaş Makedonyalılara Yunanlıların işlerine karışmak için en uygun bir bahane oldu. Fositlenler, Delfoi'de Tanrı Apollon'a adanmış toprakları ele geçirmişlerdi. Tapınağın çıkarlarını korumak bahanesiyle Teselya ile Beosia, Fosidiyenlere karşı çıktılar. Önce yeniden Teselyalılar, Filip'ten yardım istediler. Çekişmeler kimseye bir başarı sağlamadan sürüp gitti. 346 yılında da Filip'in Atina'daki yandaşları Eşin, Ebule ve Filikrot'un etkisiyle Filokrat Barışı denen bir antlaşma yapıldı. Makedonya'nın Yunanistan'da ve Trakya'daki tüm fetihlerini tanıyordu bu antlaşma. Bu olaylar Makedonya'ya karşı partinin faaliyetlerini Atina'da yoğunlaştırdı. Demosthenes'in girişimi üzerine özgürlüklerin ve bağımsızlığın savunulması amacıyla tüm merkezi Yunan siteleri bir koalisyon kurdular. Atina ve Tebai yönetiyordu bu güç birliğini. Atina deniz ve kara güçlerini Trakya kıyılarına yığdı. Filip'in bu saldırıya karşı mücadelesi uzun yıllar semeresiz kaldı. Öyle olunca da Filip, Makedonya yandaşı gruplara dayanarak güçlerini merkezi Yunanistan'a yöneltti. Kesin savaş 338 yılında Beosia'da Kerone'de oldu. Zafer Makedonyalılarında. Bu zafer ve arkasından Korent Kongresi Yunanistan'da uzun sürecek Makedonya hegemonyasını başlattı. Isparta dışında tüm Yunan sitelerinin temsilcileri kongrede Makedonya hegemonyasını tanıdılar ve onun bayrağı altında bir konfederasyonun kurulmasına razı oldular. Ayrıca Filip de köle zenginlerinin çıkarlarını savunmayı üstleniyordu. Özel mülkiyet kutsal olarak ilan edildi. Toprakların yeniden dağıtılması, borçların silinmesi, bir hükümet darbesi yapma amacıyla kölelerin azat edilmeleri yasaklanıyordu. Kongre son olarak Filip'in girişimi üzerine Hellen tapınaklarının kutsallıklarını çiğnemelerinin öcünü almak amacıyla Perslere karşı savaş kararı aldı. Filip, Panhellenizmin yani Yunan Birliği'nin sözcülüğünü yapmak istiyordu. Gerçekte ise oligarşiler yararına demokratik güçleri bölüp parçalamaktı yaptığı. Filip, Perslere karşı seferini gerçekleştiremedi. 336 yılında sefer hazırlıkları içindeyken kızının düğün töreninde öldürüldü. Onun merkeziyetçi politikasının kendi haklarını zedelediğinden yakınan Yukarı Makedonya'nın zengin soylularının parmağı olsa gerek bunda. Yakın bir savaşı savuşturmak amacıyla Perslerin de dahil olduğu tartışılmaz. Filip'in kendi öz yakınları eşi Olimpias ile tacın mirasçısı oğlu İskender de komplonun uzağında değildiler büyük bir olasılıkla. Bölüm 7. Klasik Yunan Uygarlığı 1. Sosyal ve Siyasal Yaşam. Yunan uygarlığı İsa'dan önce 5 ve 4. yüzyıllarda klasik çerçevesini kazanır. Her şeyden önce sınıflı bir toplumun uygarlığıdır bu uygarlık. Sosyal sınıfların tablosu köleci bir üretim biçimini yansıtır. Toplumdaki sınıflılık siyasal yaşama ve kültüre de yansımış durumdadır. Günlük yaşamı ise haydi haydi belirliyordu. Ne görüyoruz sınıflar tablosuna baktığımızda? 1. Sosyal sınıflar. 5. ve 4. yüzyıllarda Yunan ekonomisi. 5. yüzyılda doruk noktasında bile Yunan ekonomisi bir bütünlük göstermiyordu. Ülke bilindiği gibi birbirinden bağımsız çeşitli sitelerden ve bölgelerden oluşuyordu. İktisadi yapıları da farklıydı her birinin. Yunanistan'ın büyük bir bölümünde arkaik yaşam biçimiydi hüküm süren. Kimi bölgeler çobanlıkla geçiniyor, kimi bölgelerde tarım başta geliyordu. Tarım yönünden de Teselya öndeydi. Yetiştirdiği buğdayın fazlasının dışarıya sattığı gibi hayvan, özellikle de at yetiştiriyordu. Orta Yunanistan'da ise öncelik Beotia'nındı. Atina pazarını orası besliyordu. Adalar içinde de Obe verimliliğiyle ayrılıyordu ötekilerden. Doğaldır ki çobanlık ve tarımla geçinen bölgeler sosyal ve siyasal yönden geri kalmışlardı. Tukidides'e bakılırsa 5. yüzyılda bile Homeros devrindeki gibi yaşıyordu bu insanlar. Elde silah kadın kaçırıyor ve köle kullanmasını bilmiyorlardı. Belli bazı bölgelerde ise tarımda uğraşanların toprak sahiplerine çeşitli bağlanış biçimleri ortaya çıkmıştı. Isparta'da bilindiği gibi iktidardaki sınıfın topraklarını boyun eğdirilmiş ilotlar işliyordu. Onların durumu Teselya'daki Penosteslerin, Girit'teki Minoiteslerin ve Argolit'teki Gimneteslerin durumunu hatırlatıyordu. Bu tarımsal bölgelerin zıttına Atina, Korent, Ejin, Megara, Milet ve ötekiler gibi çeşitli Yunan siteleri Med savaşlarından önce bile büyük ticaret ve sanayi merkezleri haline gelmişlerdi. Topraklarının tarıma pek de elverişli olmamasından ileri geliyordu bu. Gelişmiş sitelerdeki meslekler ve zanaatlar 5. yüzyılda pek ileri durumdaydı. Plutarkos, dericilikten heykeltıraşlığa kadar hayli zengin bir liste veriyor bize. Atina gibi büyük sitelerde her mesleğin kendi çarşısı, mahalleleri vardı. Belli kentler belli konularda uzmanlaşmışlardı. Böylece Atina ile Korent'te maden işçiliği, özellikle silah yapımcılığı, mobilyacılık, kumaşçılık, çömlekçilik ünlüydü. Korent'in vazoları daha 8. yüzyıldan başlayarak ta İtalya'ya kadar gönderiliyordu. Atina ile Korent'te gemi yapımcılığı da vardı. 5. yüzyılda Atina'da patronların aileleriyle beraber çalıştığı yığınla küçük iş yeri görüyoruz. Onlara 1-2 bazen daha fazla sayıda köle yardım ederdi. Zanaatçının günlük kazancı 5. yüzyılda 1 drahmiyi, 4. yüzyılda 2 drahmiyi aşmıyordu. Yoksullar öyle yerlerde barınıyorlardı ki ev denemezdi onlara. Zanaatkarlık eski Yunanistan'da onur verici bir uğraş olarak görülmezdi. Ücretlilere de aynı gözle bakılıyordu. Med savaşlarından sonra özellikle 4. yüzyılda küçük iş yerlerinin yanında köle çalıştırılan gitgide daha büyük iş yerleri görüyoruz. Çoğunu işletenler meteklerdi. Bu işletmelerin ortaya çıkışı Orta Yunanistan'ın çevre ülkeleri doğru dış satımının artmasının sonucunda oldu. Yapım sanayinde özgür işçi kadar köle çalıştırıldığı halde madencilikte el emeği olarak köle kullanılıyordu. Ticaretin gelişmesi de zanaatların gelişmesiyle at başı gidiyordu. Balkan Yarımadası'ndaki çeşitli Yunan devletleri arasında özellikle buradan yapılan iç ticaret büyük boyutlu değildi. Yerel ticaret ise bir pazar ticaretiydi. Bu ticaretin tipik temsilcileri, ayak satıcıları, dükkancılar, köylülerdi. Her kentin Agora adı verilen bir pazar yeri vardı. Aynı zamanda kentin merkeziydi bu ve çevresinde genel binalar ve tapınaklar toplaşmıştı. Köle satışları ayrı bir alanda yapılırdı. Büyük ticaret kentlerin agorasında para değiş tokuşu yapanlara ve tefecilere rastlıyoruz. Her çeşit mali işlemi yapıyorlardı bunlar. Mevduat kabul edip istenen adrese gönderiyorlar, ödemede bulunuyorlardı. Faizler yüksekti. Genel olarak %36'ya kadar yükseliyordu. Eski Yunan'da büyük ticaret ve zanaat merkezleri dış ülkelerle deniz ticareti de yapıyorlardı. Çünkü ülkede buğday, kereste ve el emeği yoktu. Yunanlılar Persleri yendikten sonra Ege Denizi'nde ve Karadeniz'e açılan boğazlarda üstünlüğü ele geçirdiler yeniden. Perslerin deniz güçlerinin ezilmesi, Perslerin uyruğu ve Yunan armatörlerinin de eski rakipleri olan Fenikelileri de zayıflattı dolayısıyla. Orta Yunanistan'la Küçük Asya'daki kolonileri arasındaki ticarette olduğu gibi Doğu'yla, Mısır'la, Kalkidikya'yla, Trakya'yla, Makedonya'yla ve özellikle Karadeniz'in kıyı kentleriyle olan ticaret de canlandı. Yunan ticaret gemileri Büyük Yunanistan'a yelken açıyor, İtalya'da Kampanya ile Etruria'ya uğruyor ve İspanya kıyılarına erişiyorlardı. Örneğin Atina, Karadeniz kıyılarından, Mısır'dan ve Sicilya'dan buğday, iribaş hayvan, hazırlanmış balık, deri, kürk, yün getiriyordu. Aldıkları arasında Etruria'nın tuncu, Mısır'ın papirüsleri ve yünlü kumaşları, Doğu'nun lüks halıları ve kokuları, Afrika'nın fil dişi vardı. Yığınlar halinde köle de alıyordu dışarıdan. Öyle ki İsa'dan önce 5 ve 4. yüzyıllarda Demokratik Attika'nın başkenti Helland'ın başlıca köle pazarlarından biri haline geldi. Dışarıdan aldıklarına karşılık Atina, zeytinyağı, incir, bal, mermer, kurşun, gümüş, madeni eşya, dokumalar, çömlek satıyordu dışarıya. İç ticaretin aksine dış ticaret büyük karlar sağlıyordu. 5. yüzyıldan başlayarak Atina aynı zamanda bir transit merkezi haline geldi. Buğday gibi bazı mallar Pire'ye geliyor ve oradan dışarıya satılıyordu. O yüzdendir ki bir ticaret ve zanaat kentinin pek düzenli bir limanı olmak gerekiyordu. En ünlü liman da Atina'nın Pire'si oldu. Korent'in, Efes'in, Delos'un, Rodos'un, Siraküza'nın limanları da öyleydi. Üretimdeki artış sanayi ve ticaretle ilişkisi olan halk katlarını da artırdı ve güçlendirdi. Zanaatçılar, küçük memurlar, gündelikçiler, liman ve depolarda çalışanlar, denizciler, girişimci patronlar, tacirler, tefeciler. Aralarındaki çelişmelere karşın ortak çıkarları da vardı bunların. Ticaretin ve sanayinin gelişmesi. Özellikle Atina'nın deniz gücünün gelişmesi öteki Yunan sitelerine el atmayı da beraberinde getiriyordu. Bu fetihler tacirler için yeni mahreçler açıyor ve devletin mali saygınlığını arttırıyordu. Özgür halkın aşağı tabakası için fethedilen üleklerde toprak elde etmek, para ve ekmek dağıtımı, kamu işlerinde çalışma, el emeğine isteğin artması demekti bu. Son olarak da bütün özgür insanların köleleri sömürmekte ve giderek onların direnişini kırmakta çıkarları vardı. Kentlerin zanaatçıları ve tacirleri hükümetin iç ve dış politikasına köylülerden daha fazla tabiiydiler ve bu politikadaki dalgalanmaların etkisini onlardan çok daha fazla duyuyorlardı. Öyle olduğu içindir ki örneğin Atina gibi büyük bir sitenin halkı için cumhuriyeti kendisinin yönetmesi önemli oluyordu. dağınık köylülerin aksine kentin dar sınırları içinde toplaşmış, pek faal ve politikada uzman kentliler, ilerlemiş birçok kentte tarım kesiminin insanlarını saf dışı bırakıyor ve iktidarı ele geçiriyorlardı. Kölelik. İsa'dan önce 5 ve 4. yüzyılların öncü sitelerinin hayli ilerlemiş köleci bir ekonomileri vardı. Örneğin Attika'da metekler de içinde olmak üzere özgür insanların sayısı aşağı yukarı kölelerin sayısına eşitti. Kölelerin sayısı daha fazla da olmuş olabilir. Bir özgür insana bir köle oranında ölçü alınsa 5 ve 4. yüzyıllarda Atina ekonomisinde kölelerin temel üreticiler olduğunu gösterir bize bu. Şunu da unutmamalı ki kölelerin çalışma alanı giderek genişliyordu. Eski Yunan'da köleci ve her toplumda olduğu gibi kölenin emek gücü bir meta değildi. Ve bu gücün kazanılması işe alma yoluyla değil, iktisadi olmayan bir yolla oluyordu. Baskıyla, zorla yani. Köle, Yunanlıların deyimine göre bir ebedendi yalnız. Bir şey, basit bir üretim aletiydi. Tüm öteki aletler ve hayvanlar gibi köle de efendisinin mutlak mülkiyetindeydi. Efendisi alırdı, satardı onu. Öldürebilirdi hatta. Köleliğin başlıca kaynakları kaçırılmış yabancıların dışarıdan satın alınması, korsanlık ve savaştı. Suriye'de, Frikya'da, Lidya'da ve öteki Asya bölgelerinde oturanlar, İskitler, Trakyalılar, Mısırlılar Yunan kölelerinin çoğunluğunu oluşturuyorlardı. Köle ticareti en karlı işlerden biriydi. Çio'da, Samos'ta, Efes'te büyük köle pazarları vardı. Trakya'da tuz karşılığında köle verilirdi. Kölelerin çocukları da köle oluyordu. Yunanistan'da ana babanın bazı durumlarda çocuklarını satma adeti de vardı. Borcunu ödeyemeyen borçlu da köle oluyordu. Atina'da borç için köleliği Solon kaldırmıştı. Ancak Yunanistan'ın başka sitelerinde devam ediyordu bu. Son olarak mahkemeler bir ceza olarak da köleliğe hükmedebiliyordu. Küçük Asya'da Likya'da hırsızlığın, Atina'da yurttaşlık gaspının cezası kölelikti. Kölelerin fiyatı bir meslek sahibi olup olmamalarına göre değişiyordu. Köle emeği zanaatçıların çalışma yerlerinde, madenlerde ve taş ocaklarında kullanılıyordu. Bazen efendileri kendi hesabına bir iş yeri açmakla yükümlü tutuyordu kölesini. Böyle bir kölenin kendisi de yanında başka köleleri çalıştırıyordu. Bazen yükümlü köle başka özgür kişilerin yanında işe giriyor ve aldığı ücretin bir bölümünü efendisine veriyordu. Köleler tarım işlerinde de çalıştırılıyorlardı. Kölelerden ev hizmetlerinde yararlanmak ise pek yaygındı. Hali vakti yerinde bir ailenin 5 ya da 6 kölesi vardı. Durumu biraz daha aşağı olanlar bir köle ile yetiniyorlardı. Zengin bir ailenin ev işleri kapalı bir dünyaydı. Evin değirmeni vardı. Fırını, dokuma tezgahı, zanaatçıları vardı. Devlet köleleri apayrı bir kesimdi. Attika'da İskit kölelerden oluşan bir birlik vardı ki polis görevi görürdü. Haberciler, katipler, muhasebeciler, para basımında çalışanlar devlet köleleriydi. Devlet hesabına bakılan bu köleler büyük bir özgürlükten yararlanıyorlardı. Hatta belli bir saygınlıkları da vardı bazen. Hukuk köleyi bir kişi olarak tanımıyordu. Kendi kusuru ya da efendisinin bir kızgınlığı dayaktan işkenceye kadar yığınla cezaya uğratıyordu köleyi. Köleye sertçe davranmak kuraldı. Ne var ki kölelerin hayli çok olduğu sitelerde başkaldırı korkusu efendilerin keyfiliğini dizginliyordu bir ölçüde. Öyle olduğu içindir ki bir kölenin öldürülmesi suçtu Atina'da. Ve efendisinin kötü davrandığı kölenin bir tapınağa sığınma hakkı vardı. Adet o idi ki böyle bir durumda köle bir başka efendiye satılıyordu. Köle mücadelelerinin çeşitli görünüşleri. Bütün bunlar doğal olarak keskin bir sınıf mücadelesine götürüyordu eski Yunan dünyasında da. Bu mücadelenin kapalı biçimleri vardı, açık biçimleri vardı. Kölelerin efendilerine karşı kapalı mücadelelerinin en yaygın biçimi efendilerinin tembellik diye adlandırdıkları şeydi. Ve kölelere karşı alınacak önlemler içinde başta onların safsaklamalarına karşı olanlar geliyordu. Mücadelenin bir başka görünüşü kaçmaydı. Köleleri özgür insanlardan ayıracak işaretler ya da kolyeler kaçışları güçleştirmek içindi. Kaçakları izlemeyi meslek edinenler vardı. Ancak kaçan köleleri araştırma ve geri verme devlet otoritelerine düşüyordu. Kaçan bir köleyi getirene bir ödül verilirdi. Köleler tek başlarına ya da grup halinde kaçıyorlardı. Savaş sıralarında devletin zayıflığından yararlanıyor ve kitle halinde kaçarak efendilerinden ölçülerini alıyorlardı. Kölelerin kendilerini ezenlere karşı mücadelelerinin en uç noktası ise başkaldırıydı. İsa'dan önce 5 ve 4. yüzyıllarda Yunanistan'da köle başkaldırıları kendiliğinden bir nitelik taşıdı. Başkaldıranlar köleci sistemi kaldırıp yerine bir başkasını koymayı düşünmeksizin yalnızca kendilerini kurtarmanın arkasındaydılar. Yunanistan'da en eski köle başkaldırılarından biri 494 yılında Argos'ta oldu. Herodotos'un anlattığına göre Ispartalılar Argos'a saldırarak Argosluların yarıdan fazlasını öldürmüşlerdi. Argos sitesi özgür insandan öylesine boşaldı ki köleler öldürülmüş yurttaşların çocukları yetişkin hale gelinceye kadar site yönetimini ele aldılar. Onlar da yetişkinliğinde Argos'u yeniden ele geçirdiler ve köleleri kovdular. Onlar da silah zoruyla Trinte'yi ele geçirdiler. Her iki tarafta belli bir süre iyi geçindiler. Sonra Kleandros adında bir kahin geldi. Kölelere ve efendilerine saldırmak için onları kandırdı. Uzun süren bir savaş çıktı bundan. Sonunda Argoslular güçlükle de olsa üstün geldiler. Herodotos'un bahsettiği durumları Isparta'nın ilotlarına benzeyen Argoslu gimletlerin başkaldırısı kuşkusuz. 464 yılında da Ispartalı ve Mesenyalı ilotların korkunç başkaldırısını görüyoruz. Plutarkos'un anlattığına göre Isparta'da Arkidiamos'un zamanında bir deprem oldu. Kent karışıklık içine düştü. Arkidamos böyle bir durumda asıl korkulacak şeyin ne olduğunun hemen farkına vararak sanki düşman kentin kapılarına dayanmışçasına tehlike işaretini verdi ve yurttaşlarının vakit yitirmeden silahlı olarak yanına koşmalarını istedi. Depremden kaçışan Ispartalıları öldürmek için köylerden akın eden ilotlar geliyorlardı. Ispartalıların silahlı ve savaş düzenine girdiklerini görünce de komşu kentlere çekildiler. Kendileri de Ispartalılara saldıran Mesanyalıların yardımıyla Ispartalılara karşı açık bir savaş başlattılar. 10 yıla yakın sürecek olan 3. Mesanya Savaşı'nın başlangıcı oldu bu. Köleler özgür halkın çeşitli kanatlarının mücadelelerine de katılıyorlardı sık sık. Bunun da ödülü azat edilmek oluyordu. Köleliğin Yunan ekonomisinin gelişmesindeki etkisi. Burjuva bilim çevreleri ilk çağın iktisadi yaşamını birbirinden farklı biçimlerde ama çok kez de yanlış olarak açıklar. Burada tanınmış iki tarihçinin Büher ile Edward Meyer'in görüşleri üzerinde duralım. Büher'e göre Avrupa halklarının iktisadi yaşamı birbirini izleyen üç aşamadan geçmişti. İlk aşama kapalı ya da ailevi doğal ekonomi aşamasıdır. Bu aşamada ürünler yerinde tüketilmektedir. Ticarete gereksinme duymayan, değiş tokuşçu bir ekonomi bu. Bu ekonomide başlıca üreticiler kölelerdir. İkinci aşama, Orta Çağ'ın kent ekonomisi aşamasıdır. Ve bunun da ticarete gereksinmesi yoktur. Ürünler bu aşamada da doğrudan doğruya üreticiden tüketiciye, özgür zanaatçıdan alıcıya geçmektedir. Üçüncü aşama ise modern ulusal ekonomi aşamasıdır. Bu aşamada ürünler tüketiciye ulaşmadan önce çeşitli örgütlerden geçmektedir. Ürünlerin dolaşması dönemidir bu ve gelişmiş bir ticaret ile emekçilere dayanan büyük üretimi öngörür. Ne denli ilginç olursa olsun ilk çağdaki iktisadi yaşamı basite indirgeyen bu görüş eski Yunan'ın gelişmiş bölgelerinin sanayi ve ticaret yaşamı üzerine bildiklerimizle çelişmektedir. Büher'in temeldeki yanlışı şuradaki ölçüt olarak değiş tokuşu almakta ve değişik üretim biçimleriyle ona denk düşen üretim ilişkilerini göz ardı etmektedir. Meyer'in kuramı çok başkadır. Ona göre ilk çağ tarihinin başlangıçları bir feodalite devridir. Bir antik orta çağdır o dönem. Ondan sonraki aşamada Meyer, Büher'in aksine gelişmiş ekonomili devletleri ön plana koyar ve ilk çağ ekonomisindeki yükselişi İsa'dan sonraki 18. yüzyılda Batı Avrupa'daki ücretli ekonomi sistemine geçişle bir tutar ve ilk çağ kapitalizminden söz eder. Meyer'e göre bu dönemde kölelerin üretimde oynadıkları rol genellikle düşünüldüğünden de azdı. Çünkü kölelerin yanı sıra özgür halktan da çok büyük sayıda çalışanlar vardı. İlk çağ ekonomisinin gelişme derecesini abartan bu görüş mutlak olarak yanlıştır. Bilindiği gibi Yunan toplumunun gelişmesinin başlarında feodal üreticiler yoktu. İlk çağ ekonomisinin doruğuna vardığı aşamada ise kaynaklarından yoksun köylüler ve zanaatçılar ücretli emekçi durumuna gelmiyor, rastlantıya bağlı bir kazançla yaşayan parazit ve sefil insanlar olup çıkıyorlardı. Böylece bu aşamada ücretli emekçinin ağır basan rolünden bahsedilemez. Tersine ağır basan kölelerin emeğiydi ve onların gitgide artan sayısıydı. İsa'dan önce 5 ve 4. yüzyıllarda bazı Yunan sitelerindeki köleci ekonomi pek yüksek bir aşamaya varmıştı ve hiç kuşkusuz ilerici bir olaydı bu. Engels öyle der. Nedenli çelişik ve aykırı görünürse görünsün, o günün koşullarından köleliğin işin içine girmesi bir büyük gelişmeydi. Ve ekler. Yalnız köleliktir ki çok geniş çapta olmak üzere tarım ve sanayi arasındaki iş bölümüne olanak sağladı. Ve arkasından da ilk çağ dünyasını doruğuna, Hellenizme ulaştırdı. Ne var ki köleci rejim zorla çalıştırmaya dayandığı için teknik durgunluğa mahkumdu. Bunun başlıca nedeni Karl Marx'ın da dediği gibi şuydu. Köle insan olduğu için hayvanlara ve çalışma araçlarına kendisine eşit olmadıklarını gösteriyordu. Bunun tadına varmak için de bilerek kötü kullanıyordu onları. O yüzden böyle bir üretim biçiminde kabul edilen bir iktisadi kural vardır. En sert ve en ağır çalışma araçları kullanılmalıdır. Onların hastalıkları...